Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Diyabetik Ayak Kliniği Sorumlusu Doçent Doktor Hikmet Erhan Güven stüdyo konuğumuz olacak. Diyabetik ayak konusunu konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Mainz Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Turgut Göğebakan telefon hattımızın diğer ucunda olacak ve Mainz Eğitim Ataşeliği'nin 2019 yılı çalışmaları üzerine değerlendirmeleri ve 2020 planlarını konuşacağız. Hemen sonrasında Yaşayan Türküler köşemizde Hayatın Sesleri sürecek. Aşık Sümmani'ye ait Ervah-ı Ezel'den türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Ağlasa bilmesen, şirinmez
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Diyabetik Ayak Kliniği Sorumlusu Doçent Doktor Hikmet Erhan Güven bizlerle birlikte. Sayın Güven, hoş geldiniz.
Hoş bulduk sizin. Merhaba.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla diyabetik ayak konusunu konuşacağız ama öncesinde Elazığ ve Malatya'da deprem oldu geçtiğimiz günlerde. Gerçekten bizi derinden yaralayan çok üzücü anlardı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Yakınlarına başsağlığı, tabii tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve yaralılarımız var, acil şifalar diliyoruz. Tam da aslında doktorumuz evet. Ayağımıza geldi.
Evet. Üzücü bir olaydı.
Kalbimiz onlarla.
Evet. Bu dileklerinize katılmamak mümkün değil. Şu anda hastanede tedavi gören yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz.
Gülhane'de de var mı yaralılar? Hani bilmiyorum.
Hayır, bu depremde, bu doğal afette yönetim biz de düşündük bize gelecek mi hastalar ama dışarıya hiçbir hasta sevk edilmeden Elazığ ve çevre illerde tüm yaralılarımızın gerekli tedavisi yapıldı.
Acil şifalar diliyoruz evet. Bir kez daha. Bugünkü konumuza geçecek olursak diyabetik ayak konusunu konuşacağız. Evet. Aslında yaşayanların ya da yakınında bu tür hastalığı olanlar muhakkak biliyordur ama diyabet ile ayak sözcükleri bir araya geldiğinde hemen tabii ki şeker hastalığını çağrıştırıyor evet. Ve ondan kaynaklanan bir başka sorunu çağrıştırıyor ama çok tabii doğru. Biz detaylarını ve ne anlama geldiğini size sormak isteriz.
Sağ olun, teşekkürler. Diyabet, şeker hastalığı dünyada oldukça yaygın ve görülme sıklığı da gün geçtikçe artan bir hastalık. Yaşam şeklimiz, obezite, hareketsizliğimiz ve bu hastalık nasıl gözü, kalbi, böbrekleri tutabiliyorsa
tüm vücudu,
ayağı da tüm vücudu tutuyor. Evet. Evet, gerçekten öyle. Ayakta da kendine has bazı problemlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Diyabetik ayak dediğimiz şey aslında bir ufak bir yaradan ayağın kaybedilmesine gidebilecek bir klinik tablonun ortak ismi bizim için. Ve şeker hastalığının bu yüksek görülme sıklığına bağlı olarak da diyabetik ayak dediğimiz klinik tablo artık günlük bizim hekimlik pratiğimizde de sıkça karşımıza gelmekte ve giderek de daha fazla göreceğiz ne yazık ki. Diyabetik ayak öyle bir şey ki bir diyabetik hastaların hayatı boyunca diyabetik ayak tablosuna sahip olma oranı %25-30 arası. Yani her 3 veya 4 diyabet hastasından biri hayatının bir döneminde diyabetik ayak dediğimiz bu ciddi klinik tabloyla karşımıza gelecek. Ve o kadar hani ciddiyetini vurgulamak açısından söylüyorum, travma, yaralanma nedenli uzuv kayıplarından sonra en sık uzuv kaybına neden olan hastalık maalesef şeker hastalığı.
Evet, hatta kanserden bile daha çok kaybın olduğunu.
Evet, yani gerçekten hastaların hayatını da tehdit etmesi, o tabloyu da düşünürsek gerçekten bazı kanserlerle başa baş bir sağ kalıma sahip diyabetik ayak.
Peki bu diyabet hastalığı neden diyabetik ayakla ve daha doğrusu nasıl sonuçlanıyor? Ne gibi bir durum gerçekleşiyor ki biz ona diyabetik ayak diyoruz?
Evet, şeker hastalığı yüksek, yani tipi ne olursa olsun yüksek kan şekeri ve buna bağlı çeşitli komplikasyonların ortaya çıkmasıyla kendini gösteriyor. Diyabetik ayakta buna neden olan en önemli şey, hastalarımız bunu bilirler, bir hissizlik söz konusu. Yavaş yavaş nöropati dediğimiz sinir tutulumuna bağlı olarak şeker hastalığının hastalar ağrı duyusunu, sıcaklık duyusunu hissetmemeye başlıyorlar. Ve basit bir ayakkabısının içine girmiş bir taş veya ayağını biraz vuran bir ayakkabı bile bu hastaların koruyucu ağrı duyusu ortadan kalktığı için
o ağrıyı fark etmemelerine neden oluyor.
Çok doğru, ağrıyı fark etmiyorlar ve bu ağrıya uzun süre maruz kalıyorlar. Bu travma, yani bizde olduğunda biz ayakkabımızı çıkarıp taşı içinden alırız veya işte silkeleriz. Ama onlar bunu yapmıyor ve o
çünkü
taş orada bir yara açıyor. Evet. Ayakları üşüdüklerinde sobayı o kadar yaklaştırıyorlar ki yandığını anlamıyorlar. Diyabetik ayakta yanık tablosu görüyoruz. Yani çok uç örnekler gibi geliyor ama inanın çok sık görüyoruz bunları. Bunun dışında damar tutulumu çok önemli. Özellikle atar damarları tutması neticesinde yara iyileşmesine uygun bir ortam, yara oluşmasına uygun bir ortam oluyor. Yara oluştuktan sonra da iyileşmesi zorlaşıyor bu hastalarda. Ve yine diyabete bağlı bazı ayak deformiteleri, şekil bozuklukları bu hastalarda ayağında yara açılmasının en önemli nedenleri açıkçası.
Peki diyelim ki o yara açıldı. Biz onu bir şekilde birkaç gün sonra, belki 10 gün sonra, 20 gün sonra fark ettik. Bu yaranın diyabetik ayaktan kaynaklanıp kaynaklanmayacağını da hemen anlayamayız. Öyle değil mi? Bunu nasıl teşhis etmek gerekir?
Yani biz hani şöyle bir ön kabulümüz var tabii. Bir şeker hastasının, şeker hastası olduğu bilinen bir hastanın ayağında açılmış her türlü yaraya biz diyabetik ayak diyoruz. Aksi ispatlanana kadar öyle kabul ediyoruz diyeceğim ama aksi ispatlanmıyor. Bir şeker hastasının ayağında evet problematik iyileşmeyen bir yara diyabetik ayak demektir. Sağlıklı olduğunu düşünen bir hastanın ayağında yara açılması da bizim zaman zaman aklımıza diyabeti getirir. Ve işte yaşı da uygunsa tipiki diyabet için mutlaka bir kan şekeri kontrolü yaptırırız. Böyle de tanı koyduğumuz şeker hastalığını ilk defa diyabetik ayak geliştikten sonra tanıladığımız hastalarımız da oluyor.
Evet evet yani yaranın yaranın bize o hastalığı fark ettirmesi sonucu öğrenmiş.
Yani bir komplikasyonuyla hastaya hatta söylüyoruz senin şekerin var. Hayır diyor benim şekerim yok. Yani o derece diyabetik ayakla şeker hastası tanısı alan hastalarımız da
oluyor. Yaş grubundan bahsettiniz. Nedir o yaş grubu?
Bu yaş grubu genellikle tip 2 diyabetin görüldüğü yaşlar. Yani orta yaş ve üzeri yaşlardan bahsediyoruz. Tabii ki tip 1 diyabette de bu ortaya çıkabilir. Olmaz diye bir şey yok. Daha çok yaştan çok hastalığın süreciyle ilintili bir şey. Yani bir 5 yıldır diyabet şeker hastası tanısı olan hastayla 20 yıldır şeker hastası olan hastanın riski aynı değil. Şeker hastalığının yüksek kan şekerinin hastanın vücudunu etkilediği süre ne kadar artarsa diyabetik ayak olma, ayağında bir yara açılma riski de hastanın o kadar artıyor. Hastalığın süreciyle süresiyle ilgili açıkçası.
Bu yara açıldıktan sonra hani kapanma süreci nasıl işliyor?
Yaranın evet sınıfına göre enfekte olup olmamasına, derinliğine, boyutuna göre çok değişiyor açıkçası. Güzel bir bakım, hasta uyumunu da biz arkamıza, yanımıza alırsak kısa sürede kapatabiliyoruz küçük yaraları. Ancak kliniğimizde bazı yatan hastalarımız 2,5-3 ay kadar yatabiliyorlar. Yani uzun bir süreç geneli itibariyle baktığımızda bize başvuran diyabetik ayakların biraz da orta ileri evre olduğunu düşünürsek uzun bir süreç bekliyor yara kapanması için kapanmayı sağlayabilirsek.
Evet.
Tabii.
Şimdi diyabetik ayak diyoruz hep ama bu diyabetin tabii başka uzuvlara da zarar verebildiğini biliyoruz. Hani neden el demiyoruz, dirsek demiyoruz, diz demiyoruz da niye sadece ayak üzerinde konuşuyoruz?
Evet yani diyabet uzuvları evet doğrudur uzuvları daha çok tutar ama ayağın bir hem anatomik olarak hem de uç beslenme olarak bir farkı var. Yani vücudun en uzak bölgesi ayak aslında. Kalbe ve diğer organları, hayati organları en uzak bölgesi. Artı sürekli bir travma altında. Kaç kilo olursak olalım onun yer çekimine karşı geldiği ağırlığını sürekli çeken ayaklar bir organ. Çekiyor. Ve mobilize bir yaratığız yani hareket halindeyiz sürekli. Her yere basışımız bunun için bir travma. Aslında travmaya açık olması, yük taşıması, bütün vücudumuzun yükünü taşıması ve uçta bir organ olması nedeniyle yani atar damar bozukluğunun ilk hissedileceği organlardan biridir uzuv olarak baktığımızda. O yüzden diyabetik ayak yani diyabetik el olmaz mı? Hayır olmaz diyemeyiz ama hiçbir zaman klinik olarak yani diyabetik ayakla karşılaştırılamayacak bir durumdur.
Evet, evet şimdi diyabetik bir yara açıldı ayağımızda ve diyabetik ayak tanısı konuldu. Tedavi başladı. Dediniz ki bazen 2,5 ay sürüyor bazen evet. Daha kısa sürede tedavi edilebiliyor. Peki evet. Tedavi edilemez durumları var mı? Risk durumları var mı?
Evet diyabetik ayağın aslında en masum hali ve daha kötü sonuçları. Öncüsü olan hali basit bir yara açılması. Açık yaradan biz kolayca enfeksiyon etkenlerinin girdiğini görüyoruz ve bu yara enfekte oluyor. Yara enfekte olduktan sonra daha derine sirayet ediyor doku kaybı. Bazen kemikler işin içine karışabiliyor. Ve daha da ilerisinde bu tüm vücudu etkileyen sepsis dediğimiz kan zehirlenmesi diyebileceğimiz yaygın bir enfeksiyon haline gelip insan hayatını tehdit edici bir duruma geliyor. Biz o yüzden en erken evre bizim için en iyisi, en güzel sonuca en erken evrede gelen, hatta yani mümkünse belki bahsedeceğiz, hiç o evreye bile gelmeyelim, ayağımıza güzel bakalım ve...
Evet, hemen bahsedelim o zaman. Şeker hastalığımız var, biliyoruz veya bilmiyoruz, evet, vücudumuzda. O yara aşamasına gelmeden önce ve o diyabetik ayak tanısı konulmadan önce biz ayak bakımını nasıl,
evet,
sağlayabiliriz?
Sağlam ayağımızı korumak her zaman en ekonomik, en güzel, en sağlıklı yol. Biz her hastamıza şunu söylüyoruz. Her gün bir 10 dakikalarını ayıracakları bir ayak yıkama ve bakım ritüeli öneriyoruz. Yani ayaklarını çok sıcak olmayan, dirsekle, yani bebeklerin banyo yaptığı su sıcaklığında, ılık bir suda her gün düzenli yıkamaları, güzelce kurulamaları, parmak aralarını özellikle. Çünkü bu hastalarda mantar enfeksiyonuna hiç tahammülümüz yok. Ve daha sonra da parmak araları dahil gözle muayene etmeleri, ayak tabanına, topuğa gerekirse bir ayna yardımıyla, gerekirse aile üyelerinden birinin yardımıyla bakmaları ve kontrol etmelerini öneriyoruz. Bir, herhangi bir anormallik, yani yara, kızarıklık, siyahlık, bir kabarcık oluşumu hiç fark etmez. Bunu fark ettiklerinde hekime başvursunlar. Ve ayağımızı güzelce kuruladıktan sonra ikinci önemli şey, bu hastalarda terleme bozulduğu için kuru bir cilt, pullanmış bir cilt her zaman ortaya çıkıyor. Ve bu çatlakların ve yaraların oluşmasının öncü lezyonu diyebiliriz. En ucuzu vazelin. Vazelinle ayaklarını günde en az bir kere, tercihen iki kere güzelce vazelin tatbik edip nemlendirmelerini istiyoruz. Bu sırada parmak aralarını korusunlar. Orayı nemlendirmek istemiyoruz.
Vazelini parmak arasına süreceğiz.
Evet, orayı güzel yıkayıp kurulayacağız ama vazelini parmak arasına sürmeyeceğiz. Tırnaklarımızı güzel keseceğiz. Yani tırnak dolayısıyla bir...
Eks batması değil mi?
Evet, asla öyle bir şey olmayacak. Düz keseceğiz. Çok derin kesmeyeceğiz. Ayağımızda gördüğümüz nasırlara asla müdahale etmeyeceğiz. Nasır bandı, kremi veya herhangi bir şekilde kesme şeklinde hiç müdahale etmeyeceğiz. Ve bir tıbbi yardım arayacağız bu durumlarda. Ayakkabılarımızı güzel seçeceğiz her şeyden önce. Yere çıplak basılmayacak. Hiçbir şeker hastası evinde en güvendiği ortamda bile yere çıplak basmayacak.
Terlik bile tehlikeli.
Terlik, evet, yani biraz kalın tabanlı bir terlik. Yani
şu anlamda tehlikeli dedim çünkü terliğin ön tarafı açık. Hani evet, parmak uçları yine dışarıyla teması açık,
evet, doğru,
o anlamda.
Biz asıl tabanı korumak açısından ama yani o evinizde yere düşmüş olan bir, atıyorum herkes evinde bir mandal, bir ufak bir şey, bir şey, çocuğunuz varsa onun bir oyuncağı bile ileride çok zorluk çekeceğimiz hem aslında hem bizim yaralara neden olabilir. Çıplak ayakla gezilmeyecek. Ayakkabılarımız tam ayağımıza göre olacak. Biraz böyle şekilden feragat etmemiz gerekiyor. İşte sivri burun, yüksek evet, topuk, evet, onları hiç tavsiye etmiyoruz ayakkabı seçiminde. Çoraplar da önemli. Mümkün olduğunca böyle pamuklu veya yünlü çoraplar, sentetikten kaçınmak istiyoruz. Ayak bileğimizi çok sıkmayacak. Zaten zorlu olabilen, evet, kan dolaşımını daha da bozmayacak. Dikişsiz çorap tavsiye ediyoruz. Hani bunu para verip de alabilirler ama en kolayı, dikişli çorabı ters yüz ederlerse ayak tarafına dikiş gelmeyecektir. Ucuza bir dikişsiz çorap elde etmiş olurlar. Bunlar korunmada gerçekten çok önemli ve dediğim gibi çok ucuz, çok etkin yöntemler.
Nasırdan bahsettiniz. Bu nasır da bazen hani kendimiz evsel yöntemler dediğimiz, işte ponza taşı kullanırız, böyle hafif, evet, tıraşlamak isteriz o bölgeyi. Bunlar zararlı mı?
Evet, çok zararlı. Kesinlikle ayağımıza dışarıdan travma yaratacak. Ne ponza taşı, ne nasır bandı, yani ne kremi, hiçbir şey sürmeyeceğiz. Hatta bazen işte tırnak kenarlarını koparma, oradaki etleri. Yani o küçücük şey başımıza çok iş açıyor. Ayağımızı hiç dışarıdan bu koruma önlemleri dışında kendimiz müdahale etmeyelim. Yani şeker hastası isek tabii ki.
Hani bilmiyorsak da dediniz ya, yani öyle bir tehlikesi de var.
Evet, doğru. Onun için zaten ayrıca endokrin bölümünün de önerileri vardır. Hani şeker hastalığı için arada bir açlık kan şekerimize baktırmak hepimiz için iyi. Çünkü dediğim gibi çok yaygın bir hastalık. hangimizde ortaya çıkacağını bilmemiz güç.
Yaş fark ediyor mu? Örneğin işte 20-30 yaşlarında bir hastayla 50-60'lı yaşlarda bir hastanın
daha erken süreci... yaşlarda başlayan şeker hastalığı daha kolay tanı oluyor. Daha problematik oluyor. O tip 1 diyabet dediğimiz olay. Yani insülin yetmezliği oluyor. Kimisi çocukluk çağı, kimisi gençlik çağında oluyor ama erişkinlerde açıkçası çok sinsi seyrediyor şeker hastalığı ve bazen işte prediyabet dediğimiz şeker öncesi, bazen işte glikoz intoleransı denir.
Sınırda şeker denen.
Evet, sınırda şeker denir. Bunlarda da gerekli önlemler alınmazsa yıllar içinde şeker hastalığına gitme ihtimali vardır. O yüzden hani endokrinoloji bölümünün şeyine girmeyeyim ama aklımızda bulunması lazım. Rutin kontrollerimizde açlık kan şekeri baktırmamız gerekiyor. Özellikle aile hikayesi olanlarda, kilosu normalin biraz
çünkü
üzerinde olanlarda.
Çünkü genetikle çok aktarılan
evet,
bir hastalık.
Evet, genetiğin önemli bir payı olduğunu biliyoruz. Hareketsizlik ve biraz fazla kiloluk bu aralar toplumumuzda da obezite, yaygın evet. Maalesef. O yüzden uyanık olmakta fayda var.
Konumuzla alakalı mıdır bilmiyorum ama damar tıkanıklığı sonucu gerçekleşiyor evet. Bu diyabetik ayak hastalığı. Şimdi burger mi okunuyor, burger
mi okunuyor? Hastalığı, evet.
Öyle bir hastalık var. Onda da yine damarlar tıkanıyor. Aradaki farkı biz kendimiz anlayabiliyor muyuz?
Kendinizin anlaması çok kolay değil açıkçası. Burger hastalığı mekanizma olarak da farklı bir mekanizmayla gelişiyor. Onda öncüsünde damar hastalığı, atar damar hastalığı olduğuna dair bazı belirtiler söz konusu oluyor. İşte bizim kledikasyo dediğimiz işte yürümeyle ayakta çok şiddetli ağrıların olması. Yani yetersiz kan gitmesinin belirtileri ön planda oluyor onda. Ama diyabetik ayak o kadar şey ki dediğim gibi his duyusundan da ayrı kaldıkları için bir defa altta bir şeker hastalığı olacak. Hastaların çoğu yara ile orantısız yani hiç ağrı bile duymazlar. Biz bazı cerrahi girişimlerimizi hastamızı özel bir uyuşturma yapmadan yapıyoruz temizleme
çünkü
işlemlerini. Burger hastalığı tamamen ayrı bir hastalık. Kalp damar cerrahisinin ilgi alanında bir hastalık. Tanısını koyacağı bir hastalık. Yani şeker hastalığıyla sonuçta ayak ve bacaklarda bazı yaralar ortaya çıkabiliyor. Ama çok gürültülü bir tablosu oluyor burger hastalığının. Bizim hastalığımızdan biraz farklı oluyor.
Bir de şimdi ayak, diyabetik ayak yarası açıldı diyelim ve hastalar size başvurdu.
Evet.
İyileşme sürecine yazık yani elden gelen her türlü durum muhakkak doktorlarımız tarafından gerçekleştirildi ama elden gelmeyen bazı nedenlerle bazen ayakların dizden kesilmesi,
evet.
Bacaktan kesilmesi gibi durumlar oluyor. O durumların hani bir süresi var mı, geç mi kalınmış oluyor? Neden bu tür amputasyonlarla karşı karşıya kalınıyor?
Evet, bazen geç kalındığı doğru, bazen de daha erken evrelerde gelse bile bu gidişata dur diyemiyoruz. Biz bu gidişata yani majör amputasyon dediğimiz büyük ayağın kaybı yani diz altından kesilmeleri zaten asıl bizim kliniğimizin ve diğer ülkelerdeki bu gibi kliniklerin de asıl amacı odur. Yani büyük organ kayıplarını engellemek ve bazen bunu sağlamak için ayağın bir veya birkaç parmağı veya ön kısmının alınması şeklinde bazı kurtarma ameliyatları yapıyoruz biz de. Yani çünkü hedefimiz iki topuyla aslanın yere basabilmesi açıkçası. Ama yani her zaman bunu başaramıyoruz ama tüm gayemiz bunun için hastaların ayaklarını koruyarak hayatlarını devam ettirmeleri.
Evet, yavaş yavaş süremizin sonlarına doğru evet. Geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bir de bildiğimiz kadarıyla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde diyabetik ayak kliniği var
evet.
Ve siz de sorumlususunuz.
Evet,
ne gibi çalışmalar yapılıyor ondan da bahsederek sonlandıralım.
Doçent doktor Kerim Bora Yılmaz Bey ile beraber bu kliniği götürüyoruz. Ve tabii bizim elimiz kolumuz 7 tane hemşiremiz var bizimle beraber çalışan. Bizi dinliyorlarsa şimdi dinliyorlardır. Hepsine çok selamlar söylüyoruz.
Biz de kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun. 11 yatağımız var. Bu 11 yatakta yatarak hastalarımızı tedavi ediyoruz. Bazen genel cerrahi servisi içine de taşıyoruz bu hastalarda. Biz genellikle multidisipliner bir tedavi yöntemi izliyoruz. Yani enfeksiyon hastalıklarıyla kardiyoloji, kalp damar, hiperbarik oksijen tedavisi, çok yönlü elimizden ne geliyorsa az önce bahsettiğim amacımıza ulaşabilmek için bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Yara konseylerimiz oluyor, kendi çarşambaları, hasta konseyimiz oluyor. Her yaptığımızı dokümante ediyoruz. Daha fazlasını yapabilir miyiz diyoruz. Kısmi parmak amputasyonlarında bile oldukça uzun düşünüp karar veriyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, şeker hastası olan hastalarımız lütfen sigarayı bıraksınlar. Çünkü ben diyabetik ayağı olup sigara içmeye devam eden ve yarası iyileşen hasta bugüne kadar görmedim açıkçası. O kadar önemli. Belki de hani bu ayak bakımından sonra ekleyeceğimiz en önemli şey bu.
Evet, gerçekten çok önemli bir nokta. Evet, aslında bu sohbetimizi sonlandırmış olduk. Sevgili dinleyicilerimiz, diyabetik ayak konuştuk değerli konuğumuzla. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Diyabetik Ayak Kliniği sorumlusu Doçent Doktor Hikmet Erhan Güven bizlerle birlikteydi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgilerden ötürü.
Çok teşekkürler.
Diyabetik ayak konuştuk. Bakımı ve tedavisi nasıl olmalıdır diye sorduk. Tüm yönleriyle bu hastalığın hem teşhisi hem tedavisi hem de siz değerli dinleyicilerimize özellikle hastalar üzerinde önerilerde bulunmaya çalıştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Mainz Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Turgut Göğebakan var. Sayın Göğebakan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Kolaylıklar diliyoruz efendim.
Çok, çok teşekkür ederim.
Mainz Eğitim Ateşeliğinden biraz bahsederek dilerseniz sohbetimize başlayalım. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 2019'da neler yapıldı? 2020'de neler yapılacak? Genel bir değerlendirme alalım sizden.
Ben öncelikle yapım ekibine ve size çok teşekkür etmek istiyorum. Bize kendinizi anlatma fırsatı verdiğiniz
için. Biz teşekkür ediyoruz efendim bağlandığınız için.
Ama bu arada biliyorsunuz ülkemizde çok önemli, çok vahim bir afet yaşandı. Malatya ve Elazığ'da bir deprem felaketi gerçekleşti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Ben bu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara da Allah'tan şifa diliyorum. Allah millete, devlete zeval vermesin ve bu tür afetleri inşallah bir daha yaşanmasın diyorum. Mahir Zeytin Ateşeli 1977 yılından itibaren faaliyette bulunan Mayıs Başkonsolosluğu bünyesinde faaliyette bulunan bir ateşelik. Görev alanımızda iki eyalet bulunmakta. Saarland ve Rheinland-Pfalz eyaletleri. Bu eyaletlerde toplam resmi olmayan verilere göre 120-130 bin civarında vatandaşımız var. Ve biz bu vatandaşlarımızın, bu vatandaşların çocuklarının eğitimle ilgili bütün problemlerini, bütün beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Aslında hayatın, kültürel hayatın, sosyal hayatın her tarafında varız. Alman yasalarının izin verdiği ölçüde vatandaşlarımızın dille ilgili, Türkçe ile ilgili, ana dille ilgili ve Türk kültürünün yaşatılması ile ilgili birçok çalışmalarımız var. Mesela 2019 yılını sordunuz. 2019 yılında ateşelik olarak İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenledik. Hem Rheinland-Pfalz hem Saarland eyaletlerinde. Sonra iki eyaletteki birincileri, başarılı olanları Mainz'da ağırladık ve onları bir daha yarıştırdık. Mehmet Akif'i anma törenlerinde bulunduk. 23 Nisanları her yıl olduğu gibi 2019'da da biz büyük bir coşkuyla kutladık. Her iki eyalette birçok yerde vatandaşlarımızla bir araya geldik. 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladık. Bayramlarımızı, milli bayramlarımızı coşkuyla kutladık ama asıl faaliyet alanını biz Mayıs Eğitim Ateşeli olarak 2019 yılında üniversite öğrencilerimize ayırdık. Üniversite öğrencilerimiz burada bizim faaliyet alanımızın önemli bir yekününü tuttu. Yaklaşık her iki eyalette 2000 civarında yine resmi olmayan rakamlara göre üniversite öğrencimiz var. Bunlar hem burada doğup büyüyen çocuklarımız hem de Türkiye'den buraya gelen çocuklarımızın sayısı. Ayrıca Erasmus gibi bilimsel programlarla, bilimsel değişim programlarıyla buraya gelen öğrencilerimiz de bu rakamın içerisinde. Önce sağ olsun Sayın Başkonsolosumuz Sibel Müderrisoğlu Hanımefendi öğrencilerimizi rezidansında kabul etti. Sonra biz bahçemizde, başkonsolosluk bahçemizde büyük bir şenlikle Rheinland-Pfalz ve Saarland Üniversitelerinde okuyan öğrencilerimizi bir araya getirdik. Büyük bir şölen gerçekleştirdik. Yine 2019'un Kasım ayında bizim için manevi önemi büyük Atatürk'ümüzün konakladığı Park Otel'de ki çok yörenin önemli otellerinden birisi. Orada üniversite öğrencilerimiz konuşuyor adlı bir panel düzenledik. Sadece üniversite öğrencilerimizin katıldığı çok görkemli bir panel oldu. Hakikaten yer bulmakta zorlandı öğrencilerimiz. Biz bu panelde Türkiye'den gelen öğrencilerle burada büyüyüp doğan üniversite öğrencilerini bir araya getirdik. Ayrıca yörede başarılı olmuş Türk iş adamlarımızı da panele davet ettik. Onlar da tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştı. O gün orada iş bulan, stajyeri bulan, bulmakta zorlanan arkadaşlarımızı işverenlerle bizzat tanıştırdık ve hakikaten çok faydalı ve güzel bir aktiviteyle kapattık. Ayrıca öğretmenler günümüzü de biz her iki eyalette görev yapan öğretmenleri hem Türkiye'den gelen öğretmenlerimizi, bakanlığımızın öğretmenlerini hem de yerelden atan öğretmenleri bir araya getirdik. Yani anlayacağınız hakikaten dolu dolu
çok dolu dolu bir yıl geçirmişsiniz. Yaşadık, evet. 2020'de neler yapılması planlanıyor Sayın Göğe Bakan?
2020'yi de aslında ben yine ateşelik olarak üniversitelere rutin görevlerimizin dışında tabii ki üniversitelere yönelik çok sayıda program gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hani biraz evvel sözünü etmiştim. Öğrencilerimizi buluşturduk. Türkiye'den gelenlerle buradaki öğrencilerimizi. Hı hı. Bu defa Allah nasip ederse, Allah fırsat verirse Genel Müdürlüğümüzün de destekleriyle Berlin müşavirliğimizin de destekleriyle Türk öğrencilerimizle Alman öğrencileri bir araya getirmek istiyoruz.
Ha, çok güzel olur.
Evet, kampüs, aynı kampüslerde yaşıyorlar. Birbirleriyle olan münasebetlerini mercek altına almak istiyoruz. Ön yargıların gitmesi için bu tür toplantıların, bu tür bir araya gelmelerin önemli olduğuna hakikaten ben çok inanıyorum. Çünkü siyasetin oluşturduğu bir ağır hava var. Suni bir ağır hava. Bu tür kültürel faaliyetlerin bu ağır havayı dağıttığına da inanıyorum.
Ve iletişimi kuvvetlendirdiğin elbette.
Evet. Birbirimizi çok tanımıyoruz aslında. Yani bu tür aktiviteler birbirimizi tanımamıza çok faydalı oluyor ve ben eğitim ateşeliği olarak üzerimize düşeni yapmaya uğraşıyoruz. Bunun bir gereklilik olduğunu düşünüyorum.
Evet Sayın Göbekan, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Hem size hem de eğitim ateşeliğinde görev yapan tüm ekip arkadaşlarınıza.
Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin aracılığınızla dinleyicilerimize de iyi günler diliyorum. Güzel bir gün geçirirler inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Deprem bölgesinden de inşallah güzel haberler alırız. Onlara da tekrar geçmiş olsun diyorum. Allah ölenlere rahmet, kalanlara da şifa nasip etsin diyelim.
Sağ olun efendim, iyi dilekleriniz için. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Hoşçakalın.
Bilmukabele.
Sevgili dinleyicilerimiz, Mainz Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Turgut Göğebakan telefon hattımızın diğer ucundaydı. Mainz Eğitim Ateşeliği'nin 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdik ve 2020 planları üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. yaşayan türküler.
Aşık Sümmani ve Ervah-ı Ezel'den türküsünün hikayesi. ...1861 yılı Erzurum Narman ilçesi Sami Kale Mahallesi doğumludur. Asıl adı Hüseyin olan Aşık Sümmani, Kasım oğullarından Hasan Ağa'nın oğludur. Babası ahlaki olarak eğitmiş olsa da Aşık Sümmani, okuma yazma öğrenememiş ve bir eğitim alamamıştır. Uzun süreler çobanlık yapan Aşık Sümmani, Gülperi'yi bulmak için yazdığı ve içerisinde koşmalarının da olduğu Sümmani ile Gülperi hikayesiyle ünlüdür. Kendi adıyla anılan türkü ağzının sahibidir. 11 yaşında gördüğü rüyayla aşk ateşine düşmüş, rüyasında gördüğü Gülperi'yi ömrü boyunca aramıştır. Hüseyin bir gün sürüyü otlatırken atlı bir adam ona doğru yaklaşır ve çok aç olduğunu söyleyip ekmek ister ve nerede misafir olabileceğini sorar. Hüseyin 3 arpa ekmeğinin yarısını bu adama verir. Bu iyiliğinin karşısında adam der ki, "Oğul, sana bir dua öğreteyim. Bu duayı 40 gün oku. Cebine 100 tane taş koy ve her dua okuyuşunda bir tanesini at." Hüseyin adamın dediğini yapar ve 40 günün sonunda Ablaktaş'a gider. O gün babası köyde kaldığı için tek başına sürüyü otlanması için bırakıp namaz vaktini beklemeye başlar. Beklerken uykuya dalar ve rüyasında 3 derviş görür. Dervişler Hüseyin'e abdest aldırırlar ve birlikte namaz kılmaya başlarlar. Dervişler daha sonra Hüseyin'i aralarına alarak 3 bardak sunarlar ve bu şerbetlerden birini içmesini isterler. Hüseyin bardaktakileri şerbete benzetemediği için içmeyi kabul etmez. Bunun üzerine bir derviş parmağını bir bardağa batırıp Hüseyin'in ağzına sürer ve Hüseyin uykudan uyanır. Fakat ne derviş ne de şerbet görür. Sadece ağzında güzel bir tat hisseder. Tekrar uykuya dalar ve yine dervişleri rüyasında görür. Tam şerbetten içeceği sırada dervişler bunun aşk badesi ve sevdiği kızın adına olduğunu, kızın Bedahşan kentindeki Şah Abbas'ın kızı Gülperi olduğunu söylerler. Dervişler Gülperi'nin yüzünü gösterip 3 bardak Hüseyin'e, 3 bardak da Gülperi'ye verip yeşil mürekkeple yazılmış bir kitap okuturlar. Tekrar uyanan Hüseyin bakar ki ne Gülperi ne de dervişler vardır. Sürüyü de göremeyen Hüseyin köye döner. Yolda bir atlıyla karşılaşır ve atlı ona "Korkma oğlum, sen ereceğine erdin" der. Bundan sonra mahlasının sümman, sonuncu, sona ait anlamında olduğunu ve bu dünyada kavuşmanın ona haram olduğunu söyler. Yaklaşık 30-40 gün kadar sonra Sümmani sıra gecelerine katılmak ister ve babası onu sıra gecesine götürür. Sümmani türkü söyledikten sonra herkes şaşırır ve Sümmani'nin badeli aşık olduğunu anlarlar. O günden sonra Sümmani saz çalmayı da öğrenir. Ancak yıllar geçtikçe köyde duramayacağını anlayarak sevdiğini bulmak için Kafkas, Hint, Afgan, İran topraklarına gider. Ancak sevdiğini bulamaz. Bir gece rüyasında Gülperi'nin ona işaret almadan yola çıkmaması gerektiğini söylediğini görür ve üzülür. Yaşlanan Sümmani sadece kahvelerde çalıp söylemeye başlar. Gülperi de Sümmani'den haber alamadığı için üzgündür. Sümmani, Sami Kale köyünde 5 Şubat 1915'te vefat eder ve aynı gün Gülperi de vefat etmiştir.
Müzik
ervahı ezelden, levh-i kalemden, bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devre alemden, bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Dünyayı sevenler veli değildir, canı terk edenler deli değildir. İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir efkara yazmışlar. Nedir bu sevdanın nihayetinde? Yatlar gezer yarın vilayetinde. Herkes diyarında, muhabbetinde. Bilmem bizi ne civara yazmışlar. Olaydım dünyada ikbali yaver. El etsem acep sevdiğim ne der? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader. Beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabın Sümmani'yi bir kenara yazmışlar.
Herkes dosta yazmış arzu halını benimkini rüzgara yazmışlar. Herkes dosta yazmış arzu halını benimkini rüzgara yazmışlar. Herkes dosta yazmış arzu halını, benimkini rüzgara yazmışlar. Acep ki neden? Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader beni o vefasız yere yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni o vefasız yare yazmışlar. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabın sümmani bir kenara yazmışlar.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde Yaşayan Türküler köşemizde Aşık Sümmani'ye ait Ervah-ı Ezel'den türküsünü dinledik. Türkünün öyküsünü ise Mustafa Murat Bayram aktardı bizlere. Kendisine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programımızı kapatırken bir kez daha Elazığ ve Malatya depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve tüm milletimize de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hayatın Sesleri'nden bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan sevgi ve saygılarla ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.